Merhaba, ben Merve. Nasıl desem, podcast serisine hoş geldiniz. Çocukluğumda bir dönem, dolapların içinde, yatağımın altında, odamın kapısının arkasında, penceremde, tuvalete giderken arkamda yürümesinden korktuğum bir canavarla yaşadığım bir dönem. Sonra bir şey oldu ama ne oldu hatırlamam. Artık korkmaz oldum. Bir gün bunu fark ettiğim bir an hatırlıyorum. Yine çocukluktan kalma silik bir anı. Bir aralar korktuğum şeylerden artık korkmadığımı fark ettiğim bir an. Birazcık rahatlama. Sahi nereden geliyordu bu canavarlar? Avcı dönemlerimizde doğadan geçirdiğim bir arketip miydi? Şimdilerde pek duyduğum, yoksa yeterince gelişmemiş bir beyin mi? Canlıların benlik algılarının olup olmadığının test edildiği bir yöntem. Önüne ayna konulan bir canlının yüzüne bir şey yerleştirdiğinizde kendi yüzüne mi dokunur, yoksa aynadaki yansımasına mı? Ya da aynanın arkasına mı geçip bakar? Bir de televizyonun içindeki insanların gerçekten o kutunun içinde olduğunu sandığımız zamanlar. Bütün bunlar benlik algımızla ilgili bize ne söylüyordu? Bebeklik dönemlerimizde nesneler görüş alanımızda olmadığı sürece beynimizde bir varlığa sahip değildi. Yani onlar ya vardır ya da yoktur. Hatta yokluğun bile bir anlamı yok diyebiliriz. Varlığını bildiğimiz bir nesne görüş alanımızda değilse dahi bir yerlerde olabileceği düşüncesine kavuşmak biraz zaman alır. Ancak bunu kavradığımızda da artık her şeye bakışımızı değiştirir. Nesnelerle yaşadığı bu ilişkiden de sonra işte bu canlı, insan, içinde yaşadığı dünyanın dışında kendisine başka dünyalar yaratabilecek hayal gücü kapasitesine ulaşmış tek canlı. Bazen kendini ışınlayan, zamanda yolculuk eden, ölümden sonraki hayatı hayal eden ve tüm ihtimalleri var eden bir zihin gücü. Nesnelerin varlığı ve yokluğu, benlik duygusu, yatağının altındaki canavar. Tüm bunların bir ilişkisi var mıydı? Peki ya onca sanat, şarkı söylemek, dans etmek, anlattığımız onca hikayeler, tüm bunlar ne içindi? Ya da hepsinin başlangıcında her zamanki gibi tek bir şey mi vardı? Hayatta kalma savaşı. Her şey böyle basit bir yerden mi başlamıştı? Avcı toplayıcı olarak geçirdiğimiz binlerce yılın sonunda belki de bir babanın çocuklarına kendini yırtıcı hayvanlardan koruyabilmeleri için kendi babasının yaşadıklarını çocuklarına anlatma ve onları hayatta tutma çabası mıydı tüm bu hikayeleri oluşturan? Sonra ninnileri ve belki şarkıları ve sonra da dans ettik. Ne çok soru sordun ya, ne demek istiyorsun yani diyenler gibi insanlık tüm sorularına yanıt bulma ihtiyacıyla oluşturdu bazen hikayeleri ve mitleri. Hikayeler belki başta hayatta kalmak için, belki bazen cevap bulmak içindi. Hayal gücünü, avcılık dönemi arketiplerini, bebekliği, yatak altı canavarlarını hepsini ekleye ekleye birbirine kata kata yürüdü insanlık. Ben de bugün hayal gücünün sınırlarını zorlayabilen bir canlı olan insanın mitoloji ile ilişkisini konuşacağım. Bütün mitler birer hikayedir ama bütün hikayeler mit değildir. Yani hikaye dediğimiz şey daha genel bir çerçeve sunarken mit sadece bu çerçeve içerisinde bir küme olarak yer alır. Bu mitler kümesi, diğer adıyla mitoloji dediğimiz şey, belirli bir kültürün veya toplumun kutsal veya sembolik inançlarını, geçmişini ve kimliğini ifade eden hikayelerdir denilebilir. Bu tanım aslında bize bir anlamda da şunu söyler. Her kültürün kendi mitolojisi vardır. Örneğin en meşhuru Yunan mitolojisi. Yunan mitolojisinde antik Yunan toplumunun tanrıları, kahramanlarını dinleriz. Norse mitolojisinde Vikinglerin kahramanlarını, tanrılarını dinleriz. Türk mitolojisinde Oğuz Kağan destanlarını, gök tanrı inançlarını, gökyüzü tanrısı olan Ülgen'i dinleriz. Mit nedir dediğimizde biraz aslında kafalar karışır. Bir yanda mitleri gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış şeyden söz eder şekilde tanımlarken, bir yanda da mitleri efsaneler olarak tanımlanırken görüyoruz. Örneğin günlük dilde biz bir şeyler anlattıktan sonra bu bir mit dediğimizde daha çok onun gerçek olmadığını vurguladığımız bir söylem vardır. Tüm bu tanımlarla birlikte aslında yazı öncesi dönemlere kadar dayanan ve uzak tarih diyebileceğimiz bu mitlerden kimisi tarihte varlığından emin olduğumuz şeylere dayanabilirken, yine var mıydı yok muydu emin olamayacağımız İkarus'u da içinde barındırır. Belki de bu yüzden bir şey için bu bir mit dediğimizde bunun onu bir uydurma ya da hayal ürünü yapması ne kadar doğru değilse aynı şekilde gerçekliğini de ispat etmeyecektir. Aslında mitler bir anlamda tarihsel olaylardan beslenen anlatılar olarak bakıldığında bir gerçeklik veya gerçek dışılık atfetme çabası da anlamsızlaşır. Mitlerin tarihle olan ilişkisi için söylenmiş bir söz. Mitler tarihçelerin atasıdır diyor. Belki de onu tarihten ayıran ama ilişkisini koruyan bir tanım olarak en iyisi bu diyebiliriz. Edebiyat eleştirmeni olan ve 20. yüzyılın en etkili yazarlarından olan Northrop Frye, Victoria College'da edebiyat olarak İncil adında bir ders veriyordu. Bu derse de kilometrelerce ötelerden insanlar dinlemeye geliyorlardı. Gelenlerden biri bir gün sordu, İncil'in bir mit olduğunu mu söylüyorsunuz? Ve Frye cevap olarak, evet dedi, aynen öyle diyorum. Frye'ın mitlerin yapıları hakkında kuramına göz attığımızda dairesel, döngüsel mit ve düz çizgide ilerleyen mitler olarak iki farklı şekilde görebiliyoruz. Dairesel mitler daha çok Yunan mitolojisi gibi mitler aslında ve bu mitlerde mevsimler gibi önce ilkbaharda kahramanımız bir maceraya atılır ve ejderhaları öldürüp kızları kurtarır. Yaz geldiğinde kahraman ve kız tüm zorluklara rağmen evlenir. Sonbahar geldiğinde kahraman, baş karakter prestijini kaybeder ve sonrasında ölür ya da sürgünle sonuçlanır. Ve kış geldiğinde dedeler, nineler karlarla kaplı bir dünyada bir ateşin etrafında hikayeler anlatırlar. Ve bu hikayeler tam da kahramanların ejderhaları öldürmesi ve kızları kurtarmasıyla başlar. Yani ilkbaharla. Ve böylece mevsimsel bu döngü yeniden başlamış olur. Düz çizgide ilerleyenlerin ise bir başlangıç noktası, ara yolculuğu ve bitiş noktası vardır. İşte bu yaratılış kitaplarında gördüğümüz hikayeler buna örnektir. Örneğin İsa'nın hayatı, ölümü, yeniden belirişi ve göğe yükselişinin ardından aydınlanma, mahşer günü ve sonrasında yeni kutsal toplumun gelişiyle hikaye sonlanır. Dairesel mitlerdeki gibi bir baştan başlama söz konusu değildir. Bu hikayeler sonsuza kadar şeklinde biter ve aslında sonsuza kadar kısmı zamanın bittiğini ifade eden yerdir. Şimdi tekrar edebi olarak İncil dersinde de İncil'i bir mit olarak gören Frye gibi aslında mit kelimesini bildiğimiz günlük dildeki o gerçek olmayan bir söylenti olmasından daha çok onlara bir gerçeklik değer atfetme derdinde değillerdi belki de. Aslında mitler ve hikayelerin arasında gerçeklere dayanan tarihsel anlatılar olduğu gibi var olup olmadığından emin olamayacağımız anlatılar da içermektedir. Ancak elbette gerçeklere dayandığına biraz daha emin olabildiğimiz hikayelere biraz daha ciddiyetle bakarız. Çünkü bu hikayeler tarihte bizlerin, toplumumuzun, kültürümüzün hangi tarafta yer aldığını anlatan bilgiler taşır bizlere. Tarihimiz dediğimiz şeyi umursarız çünkü bizimle ilgili bir şey anlattığına inanırız. Biz dediğimiz şey 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşamıyor olması önemli dahi değildir. Herkesin enine boyuna genişletilecek bir benlik imgesi vardır. Bizler bunların gerçekleştiği zamanlarda var olmasak dahi kendimizi bunlarla tanımlayabiliriz. Benliğimizi, bedenimizin, ailemizin, bazen ülkemizin, şehrimizin şu anki halinin ötesinde algılarız. Mitlerin en çok çalıştığı yerlerden biri de budur aslında. Bir toplamı topluluğa dönüştürmek. Mitleri insanlığın bitmek bilmez sorularına cevap verirken buluruz bir de. Dünya nasıl ortaya çıktı? İnsanlar nereden geldi? İyi insanların başına neden kötü şeyler gelir? Ve kötü insanların başına neden iyi şeyler gelir? Eski ahit başta olmak üzere bazı yaratılış kitaplarına göre dünyayı Tanrı 6 günde yarattı ve 7. günde dinlendi. Ya da Hindi mitolojisindeki dünya tanrısı Prajapati dünyayı yarattı. Veya Çin mitolojisine göre dünya dev bir varlık olan Pangu'nun vücudundan yaratılmıştır. Norse mitolojisine göre de bir buz devi olan Ymir'in cesedinden. İnsanlar topraktan, kaburga kemiğinden ya da kurabiye gibi pişirilerek meydana gelmiştir. İyi insanların başına kötü şeyler gelir çünkü Tanrı ve şeytan bahse girmiştir. Bunlar hep bizi sınamak içindir. Yaratıcı bizi sevdiği için cezalandırıyordur. Kötü insanların başına iyi şeyler gelir çünkü kötü insanların cezası başka dünyalarda verilecektir. Onları daha büyük bir azap bekliyordur. Ya da bizim yetersizliğimizden ötürü anlayamayacağımız sebepleri vardır. Sorular bitti mi dersiniz? Elbette hayır. Doğru ya da yanlış neydi? Günah ya da sevap neydi? Yaratıcı bizden ne bekliyordu? Erkek ve kadın arasındaki en uygun ilişki neydi? Nasıl giyinmeliydik? Nasıl yemeliydik? Ve nasıl yaşamalıydık? Öldüğümüzde ne olacaktı? Dur işler bayağı derinleşti. Camda canavar gören çocuğu büyüttük. Şimdi ölümden sonrasını düşünmeye başladı bile. Yani cidden ne zor şey şu insan olmak. Mitleri, insanın sorularına cevap bulma arayışının bir sonucu, bazen avcı toplayıcı dönemlerde hayatta kalmak isteyen insanın çocuklarına tehlikeleri aktarmak için bir yol ya da benliğimizi de tanımlayan, geçmişimizi ve toplamlarımızı bir topluma dönüştüren bir araç olarak farklı nedenlerle ortaya çıkarken görüyoruz. Bugün de bunları bazen uzak tarih, bazen yakın tarih olarak konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan mitler konusunda araştırma ve okuma yaparken bir yandan da şöyle gündemi takip ediyorum ve orada YouTube'da bir video gördüm. İşte Sapiens YouTube kanalında Pelin Batu'nun Filistin ve İsrail Savaşı'nın Kökeni adlı bir bölüm. Açtım izliyorum ve orada şöyle bir kısma denk geldim. Pelin Batu diyor ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra diyor Avrupa'dan kaçan Yahudiler yavaş yavaş bugün İsrail dediğimiz topraklara gelmeye başladılar. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda da bu şekilde bir göç yaşandı diyor ve gelen bu Yahudiler o dönemde diyor işte bu topraklar zaten bizim kutsal topraklarımızdı. Biz kutsal topraklarına, İsrailoğlu topraklarına geri döndük diyorlar. İşte tam burada Pelin Batu mitlere de değiniyor ve şöyle diyor. İncil'de, Tevrat'ta ve o dönemlere ait mitolojik söylemlerde de aslında İsrailli bir kavimden bahsedilir ve bu kavmin Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinde göçebe hayat sürdüklerine dair anlatılar yer alır diyor. Yani işte tüm bu anlatılar ve kutsal metinlerle de bir araya gelince aslında Yahudiler 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu topraklara geri dönerken bu topraklar zaten bizimdi. İsrailoğullarında biz kendi topraklarımıza geri döndük diyorlar. Yani 2023 yılında iki taraf arasında tekrar alevlenen bir savaşın köklerini konuşurken dahi bazı anlatıların, mitolojik söylemlerin izlerini görebiliyoruz. Aslında bu da bize yine bu anlatıların gücünü başka açıdan gösteriyor. Ya bu arada da böyle mitlerle ilgili falan hani araştırma yapıyorum, okuyorum ya, şöyle bir kafam dağılsın dedim. Hem de biraz gündemi takip etmiş olurum dedim. Ama onu da açıp izlerken mitlerle ilgili böyle bir parça görmüş oldum. Bölümün başındaki şu cümleyi hatırlıyor musunuz? Nereden geliyordu bu canavarlar? Avcı dönemlerimizde doğadan getirdiğimiz bir arketip miydi? Şimdilerde pek duydum. Yoksa yeterince gelişmemiş bir beyin mi? Önce arketipin kelime kökenine bakmak istiyorum. Antik Yunanca'da arke ilk köken demek. Tip ise model örnek anlamına gelir. Carl Jung arketip terimini psikolojik bir bağlamda kullanmış ve insan psikolojisinin kolektif bilinç ile ilgili derin yönlerini tanımlamak için de bu terimi benimsiyor. Kolektif bilinç bir diğer adıyla aslında kolektif hafıza dediğimiz şey bir toplumun, kültürün veya insan grubunun tarih boyunca yaşadığı deneyimlerin, hikayelerin, inançların ve bilgi birikiminin toplu olarak saklanması ve nesilden nesile aktarılmasını ifade eden bir terim. Kolektif hafıza toplumun tarihini, kimliğini ve kültürel değerlerini ve bazen de korkularını oluşturan önemli bir unsur olarak kabul edilir. Toplumun tarihi, kimliği ve kültürel değerleri dediğimizde tabii ki bunu da mitolojiden bağımsız düşünemeyiz. İşte burada da mitolojinin kolektif hafıza ile ilişkisini bulabiliyoruz. Burada mitolojiyi kolektif hafızaya nesilden nesile aktarılması sağlayan araçlardan biri olarak da görebiliriz. Anlatılan bu hikayeler ve mitler ile kolektif hafızayı beslemiş ve nesilden nesile aktarılmasına yardım etmiş oluyor. Kolektif hafızada bir de bilinç dışı durumlar. İşte bu toplumun veya bir grup insanın bilinç dışında yer eden, çoğu zaman farkına varılmayan düşünce, inanç, hissiyat ve davranış biçimlerini ifade eder. Buna örnek olarak da mesela kolektif travmaları verebiliriz. Toplumların tarih boyunca yaşadığı kolektif travmatik deneyimler bilinç dışında etkiler bırakabilir. Örneğin savaşlar, soykırımlar veya doğal afetler toplumun bilinç dışında travmatik izler bırakabilir ve bu izler de gelecek nesillere aktarılarak devam edebilir. Bunları düşünürken aklıma şey geldi. Bazı şeyleri direkt yaşayarak travmatize olmasak dahi kendimiz yaşamışçasına o korkuları taşıyabilmemiz gerçeğiyle ilgili bir şeyler okumuştum. İşte yine bu kolektif hafızadan gelen. Tıpkı bugün aslında korkulacak bir sebebimiz olmasa dahi taşımaya devam ettiğimiz bu örümcek korkusu, karanlık korkusu, yükseklik korkusu gibi korkular. Yani tabii bulunduğumuz yükseklikten düşme ihtimalimiz varsa biraz korkalım. Ama hani böyle bir tehlikeden bağımsız biz eğer hala daha bu korkuları taşıyorsak aslında burada arketiplerimiz çalışıyor diyebiliriz. Ve işte yine mitoloji dediğimiz şey de aslında bu kolektif hafızanın ve insan deneyiminin derin katmanlarını açığa çıkarıyor bir anlamda. Başka bir kolektif hafızaya örnek olarak da mesela bilinç dışı örnek olarak da toplumsal beklentiler verilebilir. Toplumun bireylerden beklediği davranışlar ve kimlik rolleri gibi. İnsanlar toplumsal beklentilere uyum sağlamak için bilinç dışında bazı inançları ve davranışları içselleştirebilirler ve belki bugün pek de anlam taşımayan veya bugüne hizmet etmeyecek beklentileri taşımaya ısrarla devam ederiz. Çünkü bunların neden taşıdığımızı ve bugün ne işimize yaradığını dahi sormayız. Ya da sorsak dahi yine cevaplar belki de kolektif hafızayla bize taşınmış cevaplardı ve direkt onları cevap olarak veririz. Ve bazen bu cevapların bile aslında günümüzde bir cevap olamayacağını dahi fark etmeyiz. Şimdi sonlara gelirken söylemek istediğim son birkaç şey daha var aslında. Geçen gün gördüğüm bir tweet'i anlatmak istiyorum. Bir savaşla ilgili bir taraf belirtmeden yapılan bazı söylemleri eleştiren bir tweet atmış. Başka biri de yazmış altına işte sen de hiçbir zaman net bir şey söylemiyorsun. Senin net fikrin nedir onu söyle diye. Tweet'in sahibi de diyor ki sor sorunu cevap vereyim. Sonra bambaşka biri cevap olarak soruyu soruyor. Diyor ki soru şu: Filistin mi İsrail mi? Yani ben burada oturup 1 saat, 2 saat şurada mitleri, insanlık tarihini, uzak tarihi, yakın tarihi, soykırımları, savaşları, kolektif hafızayı konuşsam da maalesef bir savaş ortamında gelen soru sen kimlerdensin oluyor. Belki bu da hayatta kalma güdümüzde biraz evrim, biraz kolektif hafıza derken bugüne taşıdığımız bir şeydir. O yüzden aslında baktığımızda sorular soran, cevaplar arayan, canavarlara inanan, karanlıktan korkan, hikayeler anlatan, şarkılar söyleyen, dans eden 200 bin yıllık insanlık tarihimizde mitlerle, hikayelerle, tarihle, travmalarla, savaşlarla, soykırımlarla, zaferlerle, yenilgilerle birbirimize aktara aktara bugün yarattığı kolektif hafızasıyla baş başa kalan ve bazen neden korktuğunu bile anlayamayan birey olarak bugün bizler zihnimizi, aklımızı, vicdanımızı korumak için belki de yapabileceğimiz iki şey kaldı. Düşünmek, okumak ve tekrar düşünmek.